tadımız ve uyumumuz için. Yemek.
Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında yine birlikteyiz. Sizleri de bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, eğitimin uluslararasılaşması aynı zamanda bir dış politika aracı olarak da nitelendirilebilir. Azerbaycan'daki Türkiye mezunları örneği üzerinden değerlendirmeleri konuşacağız bugün değerli konuklarımızla. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü ve Eğitim Bilimleri Planlaması ve Yönetimi Bölümü Profesör Doktor Yaşar Kondakçı stüdyomuzda olacak ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Karadeniz ve Orta Asya Ülkeleri Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu üyesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ayça Ergun Özbolat bizlerle birlikte olacak ve eğitimin uluslararasılaşmasını konuşacağız. Hemen sonrasında Hayatın Sesleri'nde Huzuru Hayat köşemizde yayınımız sürecek. Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizi Zehra Tuncel hocamız bizlerle birlikte olacak ve arabuluculuk kavramını konuşacağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında ilk konuklarımızı stüdyomuza alıyoruz.
Yarım gidip
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımızı stüdyomuza aldık. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü ve Eğitim Bilimleri Planlaması ve Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Yaşar Kondakçı bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Ve yine Orta Doğu Teknik Üniversitesi Karadeniz ve Orta Asya Ülkeleri Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi ve Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ayça Ergun Özbolat bizlerle birlikte. Siz de hoş geldiniz değerli hocalarım. Az önce Azeri'nden Azerice bir şarkı dinledik. Tam da aslında biz de bugün o uluslararası olma durumunu konuşacağız. Bu vesileyle de dinleyicilerimize öyle bir eserle giriş yapmış olalım. Eğitimin uluslararasılaşması, aslında söylemesi bile zor ama bakalım entegre olması nasıl, onu değerli hocamıza sorarak bu bölümü başlatalım istiyorum. Değerli hocam, aynı zamanda bir dış politika aracı olarak da değerlendirebilir miyiz biz bu konuyu?
Evet, aslında eğitimin uluslararasılaşması çok genel bir ifadeyle yüksek öğretimin üç fonksiyonu olan araştırma, öğretim ve toplumsal hizmet boyutlarına uluslararası bir boyut katılması anlamına gelir. Şimdi bu kavram tabii 1990'ların sonunda işte akademik alana girdi ama çok da yanlış bir şekilde globalleşmeyle beraber tarihçelendirilir. Globalleşmenin 200 senelik bir tarihi var diyelim. Evet. Ama aslında uluslararasılaşma dediğimiz olgu üniversitenin tarihi kadar eski bir olgu. Ya bu hem doğuda da böyleydi, batıda da böyle. Doğuda hatırlarsanız üniversiteler arasında alimlerin değişimi her zaman vardı. Batıda da öyleydi. İşte son 10 yılda gündemimize geldi. Dış politika aracı olarak kullanılması da işte 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika Birleşik Devletleri tarafından bayağı bir kullanılmaya başlandı.
Evet, uluslararası olma halini, yani önceden uluslararası değildi, sonradan oldu demek de aslında böyle bambaşka bir şey evet. değil mi? Hani bir başlangıcı muhakkak vardır ama biz üzerine neler koyduk veya nasıl değiştirdik? Sanıyorum bu konuyu daha çok değerlendirmek evet. gerek.
İşte birimler oluşturuldu, daha fazla öğrenci alınmaya başlandı. Burslar, burs programları oluşturuldu. Bu bağlamda bir hareketlilik var. Şimdi uluslararasılaşmada işte üniversitelerin sıralamasında bir etken olarak kullanılıyor. Bir endeks, bir veri olarak kullanılıyor.
Şu anda özellikle Orta Doğu Teknik Üniversitesi bünyesinde çok fazla uluslararası öğrenci var, öyle değil mi?
Yani en fazla öğrenci oransal olarak da ODTÜ'de değil. Mesela Karabük Üniversitesi'nin en fazla, öyle Anadolu mi? Üniversitesi'nin en fazla. Bu anlamda bu üniversiteler bayağı faal. Bu arada uluslararası öğrenci diyoruz, yabancı öğrenci demiyoruz. Kavram olarak yani derecesini, bütün dereceyi bir ülke, başka bir ülkede almak isteyen öğrenciye uluslararası öğrenci diyoruz.
Bütün dereceden kastımız yani üniversite sene, birinci sınıftan evet, değişim öğrencisi son sınıfa değil. Kadar. Evet, öyle evet. bir yıl gelip okudu gitti Erasmus değil, gibi değil ama değil, başından evet. sonuna kadar hep bu evet, üniversitede eğitim görecek.
Ona uluslararası yani. Öğrenci diyoruz. Ya bu bağlamda tabii ODTÜ en fazla öğrenciye sahip değil. Başka üniversiteler en fazla şeye sahip. Tabii özellikle son 10 yılda üniversitelerin uluslararası sıralamalarında çok önemli bir girdi olduğu için üniversiteler buna özel kaynak ayırıyor. İşte bayağı da masraflı bir şey aslında. Yani gidiyorsunuz, işte öğrenci seçiyorsunuz, fuarlara katılıyorsunuz. Bir de gelen bu öğrencilerin nitelikli öğrenci olması gerekiyor. Nitelikli öğrenciyi seçebilmek için, çekebilmek için belli bir kaynak, belli bir işte harcama yapmanız gerekiyor. Tabii bir de uluslararasılaşmanın bu öğrenci boyutu nitelikli öğrenciyi sınıfa koyduğunuz zaman bu sefer yerli öğrenciye de bir katkısı oluyor. Yani yerli öğrenci tabii, yurt dışına gitmeden farklı bir kültürü, farklı bir anlayışı görüyor. Yerel öğrenciler de bundan faydalanıyor. Tabii bizim için, Türkiye için çok önemli bir rasyonel değil, bir gerekçe değil ama uluslararası öğrenciler birçok ülke için, mesela Amerika için, İngiltere için üniversiteler açısından önemli bir finansal girdi. Türkiye açısından tabii hani kamu üniversitelerine, devlet üniversitelerine baktığınız zaman çok önemli bir
girdi. Ücretsiz okuyorlar değil mi?
Ya biraz fazla yani.
Yani harç tabii muhakkak harç yatıracaklar.
Eskiden ama... biliyorsun şu an harç yok Türkiye'de şey için. Hani Türk vatandaşları için evet. Ama eskiden hani Türk öğrencilerden biraz daha fazla ödüyorlardı. Yani bu anlamda baktığınız zaman devlet üniversitelerine uluslararası öğrencilerin bir katkısı yok gibi. Belki özel üniversitelere var. Ama onun dışında kültürel
eğitim
katkısı
anlamında, kültür anlamında,
ve evet. Nitelikli bir öğrenciyi getirip sınıfa koyduğunuz zaman tabii o sınıfı
sürükleyebiliyor değil mi çoğu zaman?
Bir şey. Tabii üniversiteler hem kültürel boyutta hem akademik boyutta hem sosyal boyutta kendilerine aynı zamanda katkı yapacak öğrenciyi bulup seçme yarışına giriyorlar. Bu da tabii külfetli bir iş açıkçası.
Evet.
Dediğim gibi bu olgunun bir dış politika aracı olarak kullanılması yeni bir şey değil. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika Birleşik Devletleri biliyorsunuz o Soğuk Savaş yıllarında özellikle gelişmekte olan ülkelere bir ideoloji ihracına yöneliyor. Bunu da çağırdığı, Amerika'ya çağırdığı öğrencilerin üzerinden yapmaya biliyorsunuz. Fulbright biraz o anlayışa dayanıyor ve halen de devam eden
Fulbright bir evet. Burs tabii onu da evet. Bilenler muhakkak biliyor.
Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin bursu.
Karşılıksız bir burs mu?
Evet, karşılıksız. Yani tam olarak farklı programlar var Fulbright'in içinde ama en önemli koşullardan biri geri dönmek.
Eğitimi aldıktan evet. Sonra kendi ülkelerine evet, geri dönülmesini
evet,
istiyor.
Evet, geri dönülmesini istiyor. Tabii orada 1950'den başlayarak çok fazla sayıda gelişmekte olan ülkelerden öğrenciler çok nitelikli üniversitelerde eğitim aldılar ve tabii ki oradaki sadece üniversiteleri görmediler. Oradaki hayatı, oradaki politik düzeni, oradaki anlayışı gördüler ve bir anlamda gelip hem kendi yaşantılarına bunu adapte ettiler hem de anlattılar. Bir nevi bunun reklamını yaptılar.
Evet.
Tabii bu hani bir dış politika unsuru olarak hani bu gelişmekte olan ülkeleri etkilemenin bir aracı olarak düşünüldü ve kullanıldı. Türkiye de bu bağlamda tabii ki bunu düşündü evet. Ve özellikle hani en somut haliyle 1990'larda işte eski Sovyet Cumhuriyetleri'nin bağımsızlıklarının ilanıyla Türkiye'nin de gündemine oturdu ve ilk yapılandırılmış politikalar diyeyim işte 1990'larda hayatımıza, gündemimize girdi.
Evet değerli hocam, müsaadenizle tam da bu noktada değerli hocama Sayın Özbolat'a sormak istiyorum. Çünkü o Azerbaycan üzerine yoğun çalışmalar yapan bir hocamız ve Karadeniz ve Orta Asya Ülkeleri Araştırma Merkezi'nin aynı zamanda yönetim kurulu üyesi. Biz programı açarken dedim ya Azeri bir eserle giriş yaptık diye. Azerbaycan'daki Türk Üniversitesi mezunları örneği üzerinden biraz aslında bu konuyu genişletebiliriz sohbetimizi. 91-92 yılında ilk başladı dediniz. Lütfen siz devam eder misiniz? O süreç nasıl gelişti bugüne kadar?
Bizim aslında bu Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Koordinatörlüğü'nün mali destek sağladığı üniversite bünyesinde, üniversite kaynaklarıyla yaptığımız bir araştırma projesi bu. Biraz önce Yaşar Hoca'nın anlattığı gibi işte uluslararası eğitimin uluslararasılaşması genel çerçevesi içinde biz Büyük Öğrenci Projesi yani 91-92'de başlayan Türkiye Cumhuriyeti'nin inisiyatifiyle başlatılan ve hatta dönemin başbakanı Süleyman Demirel'in inisiyatifiyle başlatılan bir bu projeyi yani sonuçları açısından bir değerlendirmek istedik. Bizim amacımız Türkiye'de eğitim görmüş olmanın, daha önce bizim başka çalışmamız da olmuştu. Hani bu Türkiye ne kadar uluslararası, özellikle bu coğrafya için ne kadar yerel, ne kadar yakın, ne kadar uzak sorularından hareketle bir Türkiye mezunlarının ne kadar Türkiye özelinde ne kadar uluslararasılaştığına bakmak istedik açıkçası. Bunun için de ilk gelen, yani bölgeden, Orta Asya'dan ve Azerbaycan'dan ilk gelen mezunların, 91-92'de gelen mezunların, hemen Sovyetler Birliği'nin hatta dağıldığı sene gelen mezunların, gelip Türkiye'de okuyan, lisans eğitimlerini alan öğrencilerin geri döndükten sonra Türkiye'de okumuş olmaların kendilerine mesleki açıdan, değerler açısından, dünya görüşü açısından neler kazandırdığına bakmak istedik açıkçası. Yani benim için çok, nasıl diyeyim, tüyler ürperten bir alan araştırması süreciydi. Çünkü hani siz kitaplarda veya bir takım siyasi işte metinlerde büyük öğrenci projesi olarak okuduğunuz şey aslında daha lise mezunu olan ve hani Sovyet coğrafyasında hayatını geçirmiş olan gencecik çocukların, yani 16-17 yaşındaki,
daha belki hayata dair çok fazla fikir ya da bilgi sahibi olmayan
ve bir hani böyle bir dünya değiştiren bir proje. Yani hani şimdi bugün ODTÜ mezunu ya da ne bileyim Ankara'da herhangi bir liseden mezun olan bir çocuk için Berlin'de okumaya gitmek çok da hayat değiştirici bir tecrübe olmayabilir. Neden? Hiç en basitinden hayatında hiç yurt dışına gitmediyse bile internet var mesela.
Tabii.
Şimdi bu hani 16-17 yaşındaki çocuklar için bence tüyler ürpertici ve heyecan verici bir proje, yani deneyim.
Hocam belki... özür dilerim, sözünüzü kestim. Sonuca gelmeden o başlangıç kısmını biraz anlatmanızı rica edebilir miyim? Neden biz 91-92 yılında onlara kucak açmışız? Neden bu projenin gerçekleşmesine öngörüde bulunmuş büyükler? O konuda biraz detaylandırabilir misiniz?
Tabii bu siyasi bir proje aslında.
Yani yine yani... Yaşar Hocam'ın dediği o... aynı zamanda bir dış politika aracı olarak kullanma konusuna mı geliyor? Hı hı. Yani aynı mantık.
Tam olarak o. Bu bir siyasi proje. Bu Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin bir siyasi inisiyatifi. Ve hani uzun dönemli olarak da hani Türkiye yanlısı bir seçkin grubu yetiştirme amacı aslında. Yani bu şey, entelektüel seçkinler de olabilir, siyasal seçkinler de olabilir, efendim doktorlar da olabilir, mühendisler de olabilir ama... Türkiye yanlısından kastım Türkiye dostu. Hı hı. Ama sadece Türkiye dostu değil, aynı zamanda Türkiye'yi tanıyan ve bilen ve uluslararası siyasetin şekillenmesinde önemli pozisyonlara gelebilecek bir yeni nesil, bir post Sovyet nesli yetiştirme projesi aslında bu. Hı. O anlamda çok iddialı bir proje. Yani hani o zamanın koşulları göz önünde bulundurulduğunda çok iddialı bir proje. Zira hani biz o zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak da, Türk toplumu olarak da bizim çok da fazla bilgi sahibi olduğumuz kamuoyunda, kamuoylarının çok da fazla bilgi sahibi olduğu bir coğrafya değil orası yani. Evet. O yüzden ve o dönemde de herhalde Yaşar Hoca da buna katılır. Yani bu anlamda eğitimin uluslararasılaştırılmasının bir dış politik aracı olarak kullanılmasının kurumsal yapısı da yok. Yani böyle bir kurumsallaşma yok. Ne Milli Eğitim Bakanlığı'nda var, ne YÖK'le var ve tamamen iyi niyetli bir siyasi ve çok iddialı bir proje olarak ortaya çıkıyor.
Öğrencileri biz mi seçmişiz?
Yok, hayır, seçme, yani 91'de seçme yok, seçme yok daha. 92'de seçimler, yani test usulüyle sınav oluyor. Ama tabii bunlar hayatlarında ilk defa test görüyorlar o çocuklar. Yani hani geliyorlar bir sınava, ondan sonra ne yapacağız? İşte bunların arasından seçeceksiniz diyorlar.
Çoktan seçmeli sorular.
Tabii yani gidiyorum ama nereye gidiyorum? İşte otobüslerle burada karşılanıyorlar. Onlar yurtlara yerleştiriyorlar. Ama tabii mesela televizyondaki Türkiye algısıyla buraya gelince bir öğrenci yurdundaki Türkiye algısı çok farklı. Yani mesela Antalya'da 5 yıldızlı otel görüyor reklamda, Bakü'de mesela. Geliyor işte böyle 8 kişilik yurt odaları yani. Hani fakat hani beni herhalde bunu da en çok etkileyen nasıl diyeyim, şeylerden, tecrübelerden bir tanesi de şeydi. O kadar güzel anlatıyorlar ki, O, yani o sefa yani, yani tabii ki bir öğrenci olarak sefil de olmuşlar yani çeşitli sebeplerden, başarısız da olmuşlar, işte efendim parasız da kalmışlar, yani normal bir öğrenci hayatı da sürmüşler. Fakat o günleri ve o dostluğu ve o tecrübeyi o kadar güzel anlatıyorlar ki hani bunların aslında kendilerinin kimlik oluşumlarında ve kimliklerinin gelişmesinde ne kadar önemli bir faktör olduğunu gösteriyorsunuz. Biz Yaşar Hoca ile işte bu araştırmanın sonuçlarını konuşurken, yani Türkiye mezunu olmak en azından Azerbaycan örneğinde bir kimlik belirleyici faktör. Yani Türkiye mezunu olmak diye bir kategori var. Bu faktörün içinde ne var? Dostluk var, dayanışma var, birbirini kollama var, Türkiye konuşma var. Yani bu nesil ne kadar Azerbaycan konuşuyorsa, Azerbaycan siyaseti, Azerbaycan toplumu, Azerbaycan filmi konuşuyorsa, aynı şekilde Türk popu, Türk siyaseti, Türkiye'deki hava durumu konuşan çok ciddi bir kesim var.
Ve burada tabii, pek çok arkadaşı.
Ve burada tabii. Burada çok, pek çok arkadaşı olan ve açıkçası hani bunlar bazıları şey diyorlar. Biz de diyorlar, ilk geldiğimizde biraz bize biraz şüpheyle yaklaşıldı. Ya bu Türkiye mezunlarından ne olacak yani? Hani bakalım nasıl geldiler bunlar. Ama diyorlar bizim iş yaptığımız işin kalitesi, işte ne bileyim etik standartlarımız, tecrübemiz, eğitimimizin iyi olması biz yani Türkiye mezunlarının buradaki imajını ondan sonra çok güçlendiren faktörlerden birisi oldu diyorlar. O yüzden de yani Türkiye mezunu olmak diye bir kimlik belirleyici faktör var.
Takriben kaç kişiler bilmiyorum hani sayı belirleyebiliyor muyuz?
Yani binlerce.
Ha, ben daha az bir sayı bekliyorum
açıkçası. Yok binlerce yani hatta belki yani.
Tabii Azerbaycan değil.
Azerbaycan sadece değil, büyük öğrenci projesi sadece. Evet.
Yani Azerbaycan'ın yanında
sadece o bir örnek.
Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan bütün bu ülkelerden öğrenci alındı. Halen de alınmaya devam ediyor ama zamanla o ülkelerden gelen öğrencilerin sayısında bir azalma var tabii. Değişik faktörler devreye giriyor zamanla. Şimdi 90'larda... İlk gidilebilen yer Türkiye'ydi ve olanak da vardı ama zamanla...
Burs verilmiş miydi o zaman Türkiye tarafından?
Tabii ki. Tabii ki. Burs önemli. Halen Türkiye mesela. Türkiye şu anda burs imkanlarını çok genişletti. YTB bursları. Ama zamanla şöyle bir olgu gelişiyor. Mesela Rusya'da devreye giriyor. Rusya'da uluslararası öğrenci almaya çalışıyor. Başka ülkeler de almaya çalışıyor. Şimdi dünyada yüksek öğretimin uluslararasılaşmasında şöyle bir gerçek var. Bizim geleneksel hedef ülkeleri dediğimiz, işte İngilizce konuşan ve veya ekonomisi güçlü, nispeten siyasi yapıları oturmuş ve nitelikli yüksek öğretim sistemlerine ve kurumlarına sahip ülkeler nihai hedeflerdir. Yani üç aşağı beş yukarı bütün yüksek öğretim görmek, yurt dışında yüksek öğretim görmek isteyen öğrencilerin hedefi oraya gitmektir.
Orada kalmak evet. Bile düşünülebilir
evet.
Belki.
Evet, çünkü orada öğrenci. kalma hedefi de var evet. Aynı zamanda. Önemli bir amaçtır bu. Şimdi eğer bu istisnasız bütün ülkeler için geçerli öyle bir ülkeye gitme imkanı varsa her zaman orayı tercih ederler. Dediğim gibi yani Türkiye'nin halen böyle amiral gemisi niteliğindeki üniversiteleri var ve halen dünyanın en iyi üniversiteleri rekabet edebilir. Yani Hacettepe'den tutun da ODTÜ'ye, Boğaziçi'ne, İTÜ'ye uluslararasılaşma konusunda rekabet edebilir. Bizim ulusal hedeflerimize de hizmet edebilecek öğrencileri çekme şeyine sahip olabiliriz. İlk gelenler lisansını alıyor. O zamanlarda bile Türkiye'ye müteşekkirler bu anlamda. Yani evet biz sıkıntı yaşamışlar böyle belli konularda böyle ufak hayal kırıklıkları yaşamışlar. Ona rağmen işte insanlarla karşılaşmaları, insanların sıcaklığı hatta bürokrasinin sorunları çözme konusunda işte Azerbaycan'dan gelmiş öğrencinin sorunu varsa inanılmaz yaratıcı bir bürokrasi varmış o zamanlar. Sorunlar işte yurt meselesinde, burs meselesinde vesaire. Yani çok büyük bir müteşekkirlik, bir minnet duygusu var. Ve tabii iyi üniversitelerde okudular. Hiç sınav olmadan, hani bizim düzeyimizde sınava girmeden ODTÜ'ye, İTÜ'ye, Boğaziçi'ne girdiler. Ve bu eğitim onları yurt dışına taşıdı. Yurt dışına taşıdı, geri döndüler, iyi iş sahibi oldular. O müteşekkirlik halen var ve onu görebildim.
Peki şu anda sistem nasıl? Şu anda örneğin bir sınıfta kaç tane uluslararası öğrenciye kontenjan açılabiliyor? Üniversitesine göre muhakkak değişir ama.
YÖK'ün kurallarına göre %50'yi geçemez. Yani biz toplam kontenjanın %50'sinden fazlası uluslararası olamaz.
Her bölüm için mi? Bütün üniversite için mi?
Bütün üniversite için ifade yanılmıyorsam. ama tabii %50'ye yaklaşan çok az üniversite var. Yani dediğim gibi ismini saydığım birkaç üniversite var. Ona yaklaşıyor ama onu geçebilen üniversite bilmiyorum açıkçası. Çünkü çok büyük bir rekabet var dünyada. İyi öğrenci için, hatta bütün öğrenciler için rekabet var da iyi öğrenciler için daha fazla bir rekabet var. Biz uluslararasılaşmada Türkiye'yi bölgesel çekim merkezi, işte bölgesel hub diye nitelendiririz. Türkiye bu anlamda çok kendine özgü bir özelliğe sahip uluslararasılaşmada.
Biz neler vaat ediyoruz yurt dışındaki öğrencilere, üniversiteler olarak?
Yani Batı'dan gelenle Doğu'dan gelene farklı şeyler vaat ediyoruz. Batı'dan gelen için özellikle 2005-2015 arasında en önemli özelliğimiz kültürel bir deneyim Türkiye. Doğu'dan gelenler için eğitimin tamamını alınabileceği, hatta burada yaşama imkanının aranabileceği bir ülke.
Evet.
Tabii ki yani bizim bölge ülkelerine baktığınız zaman dünya ölçeğinde, sıralama ara siz bakmayın ama dünya ölçeğinde eğitim verebiliyoruz. Farklı alan bazında değerlendirdiğiniz zaman nitelikli bir eğitim verebiliyoruz. Bir de nispeten oturmuş bir ekonomik yapımız var. Efendime söyleyeyim, biraz da hani oturmuş bir siyasi şeyimiz var. Demokrasiyle tanışıklığımız nereden baksanız 60 yıl. Bunlar cezbedici şeyler. Hem akademik olarak hem de akademinin dışında sosyal kültürel yaşam olarak bölge ülkelerinden gelen öğrencilere önemli şeyler vaat ediyoruz. Zira Türkiye Cumhuriyetlerden, Azerbaycan'dan gelen öğrencilere de aynı şeyleri vaat ediyorduk.
Evet.
Önemli imkanlar açtık. Önemli imkanları aynı şekilde paylaştık ve bunun bir etkisinin olduğunu açıkçası bu çalışmada gördük.
Evet, değerli hocam, biz de süremizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. O zaman Ayça hocama son sözü vererek noktalayalım bu bölümü. Tam siz aslında sonuçlara geldiğinizde ben hemen orada küçük bir ara verip geçmişe şöyle döndürmüştüm ama sonuçlarda sevgili dinleyiciler, yayından önce Ayça hocam söyledi, muhakkak şimdi de söyleyecek ama milletvekili adayı olan 5 öğrenci var o zamandan dedi. Doğru mu,
evet.
Yanlış mı?
Buraya Türkiye'ye, yani Azerbaycan'da pazar günü parlamento seçimleri olacak. Bizim örneklemimize dahil olan, benim bildiğim, bizim alın araştırması çerçevesinde araştırma yaptığımız 5 tane Türkiye mezunu, ilk gelenlerden 5 Türkiye mezunu. Şu anda milletvekili adayı heyecanla bekliyoruz pazar günkü seçim sonuçlarını. Herhalde yani ben onların ifadesiyle belki birkaç son şey söyleyebilirim. Benim için çok belirleyici ve etkileyici olan görüşmecilerimizden bir tanesi dedi ki, Türkiye'de okumuş olmak bizim için bir mutluluk hormonuydu. Burada birbirimizle sosyalleşmemiz de bir oksijen tüpü demişti.
Ne şimdi güzel bir benzetme.
Bu hem hani bir hani kimliğin parçası, bir aidiyet oluşturmak anlamına geliyor. Bu aidiyetin ve bu ortaklığın aslında dayanışmayla yeniden üretilmesi ve sürdürülebilmesi anlamına geliyor. Ve belki de en önemlisi, görüşmecilerimiz istisnasız olarak siz çocuklarınızı Türkiye'de okumaya gönderir misiniz, şimdi gönderir misiniz sorusuna cevaben istisnasız olarak hepsi de tekrar gönderici, yani kendilerini de çocuklarını gönderebileceklerini söylediler. Bence bunun kendisi bile hani Büyük Öğrenci Projesi'nin aslında ne kadar başarılı olmuş bir proje olduğunu göstermek için yeterli diye düşünüyorum.
Evet. Değerli hocalarım, çok teşekkür ediyoruz. Biz de yurt dışından sevgili öğrenci kardeşlerimizi ülkemize bekliyoruz. Hem kültürler arası etkileşim için hem sizin de ifade ettiğiniz gibi Türkiye algısının yurt dışında çok daha güzel yerlerde olabilmesi için, ki bunu da başarmışız. Ne mutlu bize. İnşallah bundan sonra da devam eder. Size de aktardıklarınız için çok teşekkür ediyoruz.
Biz teşekkür ederiz.
Sevgili dinleyicilerimiz, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü ve Eğitim Bilimleri Planlaması ve Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Yaşar Kondakçı ve yine Orta Doğu Teknik Üniversitesi Karadeniz ve Orta Asya Ülkeleri Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi ve Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ayça Ergun Özbolat değerli hocalarımız bizlerle birlikteydi. Özellikle yüksek öğretimin ulusallaştırılması aynı zamanda bir dış politika aracı mıdır diye sorduk. Detaylarını aktarmalarını rica ettik. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Özellikle Azerbaycan'daki Türkiye mezunları örneği üzerinden güzel değerlendirmeler aldık. Hayatın seslerine müzikle kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Can ellerinden gelmişim fani mekanı neylerim. Can ellerinden gelmişim fani mekanı neylerim. Ol mülke meylim salmışam ben bu cihanı neylerim. Ol mülke meylim salmışam ben bu cihanı neylerim. Aşkın şarabın içmişem dil gülşenine göçmüşem. Aşkın şarabın içmişem dil gülşenine göçmüşem. Ben varlığımdan geçmişem namu nişanı neylerim. Ben varlığımdan geçmişem namu nişanı neylerim. Hakkı cemi halk eden müstahniyem billahi ben. Hakkı cemi halk eden müstahniyem
hayat.
Hayatın Sesleri Huzur Hayat köşemizde devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, Diyanet İşleri Başkanlığı vaizi değerli hocamız Zehra Tunceli stüdyomuza aldık. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim sesinden.
Sevgili dinleyicilerimiz, bugün arabuluculuk kavramını konuşacağız. Özellikle Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimizin uygulamalarında arabuluculuğun nasıl yer bulduğunu, dinimizde nasıl yer bulduğunu konuşacağız. İsterseniz kavramsal olarak başlayalım değerli hocam. Arabuluculuk, gerçi adından da belli. Arayı bulmak.
Evet, arayı bulmak. Tabii birbirleriyle anlaşamayan iki insan ya da iki grubun kendilerinin talebiyle ya da dışarıdan bu işi yapabileceğini düşündüğü bir insanın olaya müdahale etmesiyle aralarının kendi rızalarıyla iki tarafı da memnun edecek şekilde problemin çözülmesi genel olarak arabuluculuk kavramı olarak tanımlayabiliriz. Sizin de konu başlığı olarak ifade ettiğiniz gibi dinimiz arabuluculuğa önem vermiştir. Tabii bir problem olduğunda bunun mutlaka bir çözümü var. İnsanlar kendi aralarında da anlaşabiliyorlar. Ama o sağlanamamışsa bir sonraki aşamada artık daha bu iş mahkemeye intikal etmeden, aradaki sınırlar, anlaşmazlıklar daha keskinleşmeden olaya müdahil olan bir insan tarafından çözülmesi dinimizin de uygun gördüğü, teşvik ettiği uygulamalardan bir tanesi. Mesela Nisa suresinin 128. ayet-i kerimesinde uzlaşmak daha hayırlıdır. Yani kavga, huzursuzluk olmasın, insanlar birbirleriyle uzlaşsın. Sonra mümin kardeşlerinizin arasında bir anlaşmazlık olursa onların arasını ıslah edin, ıslah etmek, düzeltmek bu ifadelerle arabuluculuğu Kur'an-ı Kerim teşvik ediyor. Ve Peygamber Efendimiz'in uygulamalarında da arabuluculuk teşvik ediliyor. Hatta Peygamber Efendimiz şöyle ifade buyuruyor. Size nafile olan namazdan, oruçtan, sadakadan daha hayırlı bir şey söyleyeyim mi? Evet buyur ya Resulallah dediklerinde aralarında problem yaşayan insanların aralarını bulmanız, onları barıştırmanız, aradaki problemi çözmelerinde onlara destek olmanız. Çünkü insanlar bir olayda birbirlerine kızgın olduklarında artık orada duygular ön plana çıkıyor. Evet. Akıl biraz geri plana atılıyor. Makullikten uzaklaşıyor insanlar. Dışarıdan bakan üçüncü bir göz. İki tarafı da objektif değerlendirebiliyor. Tabii bu arabuluculukta herkesin yapacağı bir şey değil ama arabuluculuk önemli. Peygamber Efendimiz'in hayatında da çok sık rastlıyoruz. Mesela Peygamber Efendimiz gençliğinde ta peygamberliğinden önce Halifül Fudül diye bir derneğin üyesiydi. Bu faziletli erdemli hareketiydi. Ve orada zayıf olan, ezilen insanların haklarını bu dernek koruyordu. Zaman zaman güçlü insanlar gidip onlarla konuşuyorlar. Gerekli sözleşmeleri, anlaşmaları yapıyorlar. Zayıf insanların haklarını koruyorlardı. Yani bir arabuluculuk yapılıyordu. Hatta Peygamber Efendimiz'in arabuluculukla ilgili en çarpıcı örneği hayatında daha peygamberlikle görevlendirilmeden önce Kabe eskidiği için yeniden tamir edilmesi gerekti ve Hacerül Esved hepimizin bildiği çok değerli özel bir taş Kabe'nin bir köşesinde olan ve onu aşağı indirdiler tabii duvarların örülmesi için. Sonra Hacerül Esved'in tekrar yerine yerleştirilmesi gerekiyor ama bu şerefli bir iş ve kabileler arasında kim onu yerine koyacak, yerleştirecek. Evet. Bununla ilgili anlaşmazlık çıkıyor ve Peygamber Efendimiz diyorlar ki gelen bir insanı güvenilir bulduğumuz bir insandan yardım isteyelim bu problemi çözmeleri için. Uzaktan Peygamber Efendimiz'i görüyorlar ve çok mutlu oluyorlar çünkü onun basiretine, olayları yönetmesine, problemleri, Emin zaten ismi ta o zamandan. Herkesi tatmin edecek bir sonuç üreteceğinden eminler onlar da. Ve Peygamber Efendimiz de çoğumuz biliyoruz bir çözüm üretiyor aralarını bulmak için. Bir örtü getirtiyor ve Hacerül Esved'i kendi eliyle alıp örtünün ortasına koyuyor. Sonra orada sen koyacaktın, ben koyacaktım anlaşamayan kabile mensuplarına diyor ki hadi bunu birlikte kaldıralım. İşte Hacerül Esved'in konulacağı yüksekliğe gelene kadar onlar kaldırıyorlar. Ve o hizaya geldiğinde de Peygamber Efendimiz alıp tekrar taşı yerine koyuyor. Dolayısıyla aslında ciddi bir problem olacak. Belki kabileler arasında
savaşa
dökmeye gidecek bir şeyi. Pratik bir çözüme ulaştırıyor. Aralarını buluyor Peygamber Efendimiz. Hatta şöyle İslam tarihinde de bir örnek var. Hazreti Ayşe çok hayırsever bir hanımefendi. Onun Beytülmal denilen bugünkü devlet hazinesi dediğimiz bir sistemden maaşı var. O maaşını çoğu zaman ilk birkaç günde bitiriyor. İhtiyaç sahiplerini görünce dayanamıyor. Bir defasında evini satmak istiyor. Böyle bir hayır işi için kullanmak için. Yeğeni de buna karşı çıkıyor. Biliyor teyzesinin sonunda zorluk şey yapacağını. Sana sattırmayacağım bunu diyor. Hazreti Ayşe de canı sıkılıyor yeğeninin kendine böyle bir dayatmada bulunmasına. Ona bir daha onunla görüşmeyeceğine dair yemin ediyor. Sonra üzülüyor etraftaki insanlar. Ve arayı buluyorlar. İkna ediyorlar Hazreti Ayşe'yi. Adakta bulunmuş ben 40 tane koyun keseceğim diye onunla görüşmeyeceğim görüşürsün diye. Adağını gerçekleştiriyor Hazreti Ayşe ve yeniden eski düzenlerine dönüyorlar. Yani araya birinin girmesi güzel oluyor, uygun oluyor. Ve Peygamber Efendimiz'den sonra da diğer sahabe efendilerimiz mesela Hazreti Ömer küfeye görevlendirdiği Ebu Musa'ya yargılamayla ilgili şeyler söylerken, öncelikle diyor tarafla aralarında anlaşmazlık bulunan kişileri aralarını bulmaya çalış. İş mahkemeye intikal ettiğinde aralarındaki kızgınlık, düşmanlık daha keskinleşir, birbirlerini daha incitirler. Onun için sen öncelikle ara buluculuk görevini üstlen diyor Hazreti Ömer.
Aslında şimdi bile mahkemelerden önce bir ara buluculuk sistemi getirildi. Hatta biz de programımızda değerli avukatımızla konuşmuştuk bu konuyu da. Demek ki ta o zamanlardan beri aslında mahkemeye olay intikal etmeden önce insanların arasını bulan ve belki onlardan bilgice daha fazla olan, belki görece daha fazla olan, belki hatta daha yaşça
hispe diye bir kurumlaşma olmuş orada. Şimdiki gibi mesela, şimdiki hukuk sisteminde olduğu gibi hispe diye bu işlerde bilir kişi olan insanlar. Tabii siz aslında güzel bir noktaya da temas ettiniz. Herkes arabuluculuk yapabilir mi? Bu da ayrı bir şey. Adaletli olması lazım. O konuyla ilgili bilgisi olması lazım. Hangi konuda problem hangi alanla ilgili ise konuyu hiç bilmeyen bir insanın arabuluculuk yapmasını düşünemeyiz. Çünkü belki bir tarafın mağduriyetine sebep olur. Dolayısıyla ara buluyorum derken bir haksızlığa da sebep olmamak gerekiyor. Alanında bilgili olması lazım, adaletli olması lazım. Bazen mesela eşler arasında problemler olabiliyor. Onların arasında da arabuluculuk yapılmasını ayet-i kerime bize emrediyor. Ama orada tabii iki taraf da teskin edecek, onlara güzel doğru yönlendirmeler yapacak birinin olması lazım.
Belki tamamen ailenin dışından biri olmalı bu kişi. Çünkü aile örneğin kız tarafı olursa belki biraz daha ona göre...
adalet dedik ya aslında taraf kendi yakınlarından biri, adaletli biri olursa o da daha olabilir. İyi. Çünkü hani aile sırları belki konuşulacak, onlar çok fazla kişiye ilan edilmiş olmaz. Ama ailenin içinde öyle birisi yoksa, kız tarafından ya da erkek tarafından. Kız tarafından olur da adaletli olur. İlla ki kızı savunmak zorunda olmayabilir. Orada adaletli olması ve konuyla ilgili bilgi sahibi olması lazım. Yani eşlerin
ya da arası, belki daha tecrübeli.
Daha tecrübeli biri olması
genelde
lazım.
Yaşça büyükler tercih edilir ki çünkü onlar daha görmüş geçirmiş.
Görmüş geçirmiştir. Tabii orada bazen duygusallaşıyor insanlar yaşlanınca. Bu bir şey işidir, beceri işidir, bir donanım işidir. Kim bu beceriye, donanıma sahipse onun bu işi üstlenmesi lazım. Yani böyle teklif edildi diye mutlaka o işe de girmemek lazım. Peygamber Efendimiz de mesela kendi birçok olayda arabuluculuk yaptı. Mesela Kuba Mescidi yapmıştı Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret ettiğinde. O bölgedeki insanların birbirleriyle kavga ettiklerini duyunca, hatta onlardan bir teklif gelmesine bile fırsat kalmadan gidip kendisi barıştırdı. Sonra Medine'nin yerlileri, Evs Hazreç kabilesi aralarında sürtüşmeler vardı. Bazen de kesin sınırlar koymak, prensipler koymak, bu prensipler içinde hareket edileceğini altını çizmek iki tarafın da kendine dikkat etmesini sağlıyor. Belki arabulucuya bile gerek kalmadan o kurallar, kanunlar arabuluculuk yapıyor. Günümüzde de değil mi? Şimdi trafik kuralları var. Bu kurallara uyduğumuz zaman aslında kendi kendimize de çözüyoruz ama bazen de işte bir taraf uymuyor kurala. O zaman da illaki bir arabulucu gerekiyor.
Evet, tam da aslında o arabulucu, şimdi trafikten örnek verdiniz, sanki trafik polisi görevi görüyor değil mi? Kim daha haklı, kim daha haksız? Bu çok kıymetli. Bazen anne çocuk, baba çocuk arasında da anlaşmazlıklar olduğunda aslında evin diğer mensubu, örneğin anne ile çocuk arasında bir anlaşmazlık oldu, baba belki araya girip o arabuluculuğu sağlayabilir ya da tam tersi. Bu anlamda eğer böyle bir duruma gerek olmasaydı, gerçekten şu an hukuk sistemimizde de aslında bu arabuluculuk kavramı diye bir kavram olmazdı. Çünkü insanız, neticede hatalar yapabiliyoruz. Sizin de ifade ettiğiniz gibi duygusal davranabiliyoruz. İşte tam da o duygusal davranma anlarına geldiğinde bir arabulucu belki
işin mesela trafik kazalarında bile insanlar kendileri anlaştığında mahkemeye intikal etmeden daha kolay çözülüyor aslında. Tabii mahkemeye intikal ettiğinde Hazreti Ömer'in de altını çizdiği gibi orada birçok insanın önünde özel şeyler konuşuluyor. İnsanlar normalde kızgınlıkla bir süre içlerinde taşıdıkları, sonra unutacakları şeyler orada dile getirildiğinde karşı tarafın kızgınlığını daha da arttırıyor. Yani güzellikle araya girecek bir insan, iki tarafı da teskin ederek yapacağı bir arabuluculuk çok değerli. Şunu da söyleyeyim. Arabuluculuk tabii birçok konuda olabilir ama mesela Allah'ın yasak ettiği bir konuda olmaz. Bu konuda da Peygamber Efendimiz'e arabuluculuk için geliyorlar. Mesela bir hanım hırsızlık yapıyor, onun cezasıyla ilgili. Orada da Peygamber Efendimiz yanlış bir konuda arabuluculuk yapılmayacağını net bir şekilde ifade ediyor. Siz bana diyor yanlış bir teklifle geldiniz. Burada kanunlar, kurallar var. Bu kuralları ihlal etmem konusunda arabuluculuğunuzu kabul etmiyorum diyor. Bu benim kızım da olsa yanlış yapan, ona da gerekli cezayı veririm diyor. Yani bir kuralı, bir prensibi ihlal etmek için de arabuluculuk yapılmaz. Onun da altını çizelim.
Çizmiş olalım. Çok teşekkür ediyoruz değerli hocam çok verdiğiniz bilgiler için. Sevgili dinleyicilerimiz, Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizi Zehra Tuncel hocamız bizlerle birlikteydi. Huzur Hayat köşemizde bugün arabuluculuk kavramını konuştuk. Özellikle Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimizin uygulamalarında arabuluculuğun nasıl yer bulduğunu değerlendirdi. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için. Böylelikle de programımızın sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında birlikte olmak dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.